Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün çok severek okuduğum ve çok şifalı bulduğum bir kitaptan bahsedeceğim. Kitabın adı İyileşme, Kayıp Nekahet Sanatı. Yazarı Dr. Gavin Francis. Kendisi İngiltere'de bir aile hekimi. Hem kendi kişisel tecrübelerinden hem de hastalarından öğrendiği birçok şeyden yola çıkarak bu kitabı yazıyor. Çok böyle minicik hap gibi bir kitap ama çok dolu dolu ve çok şifalı buluyorum anlattığı şeyleri. Çok sade ve basit bir dille anlatılmış ve sanıyorum ki bir ya da maksimum iki kahve eşliğinde bir oturuşta kitap bitecektir. Ben çok sevdim. O yüzden de bugün kitaptan altını çizdiğim bazı bölümleri, fikirleri burada paylaşmak istedim. Yazar 12 yaşındayken bisikletiyle bir kaza geçiriyor ve yaz tatilinin tamamını alçıya alınmış bacaklarıyla hareketsiz bir şekilde geçirmek zorunda kalıyor. Ve o dönemle ilgili şöyle bir şey yazmış. O nekahet dönemini düşündüğümde evde öğleden sonraları gün ışığında kitap okuduğumu ve fizik tedavi egzersizlerimi önce çekine çekine sonra daha büyük bir güvenle yaptığımı hatırlıyorum. Günler seslerle dopdoluydu. Bahçedeki kuşlar, uzaktaki arabalar, evin arkasındaki arpa tarlasında esen rüzgar. 12 yıl boyunca bedenim pek nadiren durmuştu ve böylesine hareketsiz kalması doğaya aykırı geliyordu. Yaralanmam sanki zamanın doğasını saptırmış ve dönüştürmüştü. Yaşamın akışı dinginleşmişti ama bana iyileşme fırsatını veren şey o dinginlik oldu. Aslında burada yazarın çocukluk anısı ve çıkardığı ders bu kitabın ana fikirlerinden birini oluşturuyor. O da bizim ruhsal ya da fiziksel bir sıkıntı yaşadığımızda iyileşmek için durmaya ve zamana ihtiyacımız var. Ve muhtemelen hepimizin düşündüğümüzden birazcık daha fazla zamana ve daha fazla durmaya ihtiyacımız olabiliyor. Ama modern hayatta her şeyi hızlı hızlı yapmaya alıştığımız için doktorlarda, hastanelerde biz de kendimizi bir an önce o hastalık halinden çıkarmak, taburcu etmek ve günlük hayatın koşuşturmasına karışmak için sıkıştırabiliyoruz. Kitaptan alacağımız ilk ders bu. Bizim daha fazla zamana ve daha fazla durmaya ihtiyacımız var. Herkesin hastalık, nekahet ve iyileşme hikayesi de farklı olabilir. Bu konuda da hem kendimize hem dışarıya karşı daha esnek bakmak faydalı olacaktır. Çünkü bunda geçmişteki deneyimlerimiz, beklentilerimiz, hasta olma biçimimizi ve iyileşmemizi de etkiliyor. Ailemizin buna bakışı, toplumun bakışı, çocukluğumuzdan beri hastalıkla ilgili tecrübelerimiz, yaşadıklarımız, düşüncelerimiz bunu şekillendiriyor. Ona göre de aslında burada da bir kendini gözlemlemek, kendini bilmek çok fayda sağlıyor. Ben nasıl bakıyorum, ne yapıyorum, ne yapsam daha iyi olur gibi sorularla ilerlersek bence daha iyi olacaktır. Her zaman, her konuda olduğu gibi hastalıklarda da ruhsal ya da fiziksel olsun herhangi bir hiyerarşi söz konusu değil. Kimse kimseyle hastalığını, acısını, ıstırabını yarıştıramaz, karşılaştıramaz. Ve kitapta bununla ilgili şöyle bir cümlenin altını çizmişim. Hastalığı bizimki kadar ciddi görünmeyen birine içerlemek ya da başkaları daha zor koşullarla başa çıkıyor gibi göründüğünde kendimizi acımasızca yargılamak cazip gelebilir. Ama bu tür kıyaslamalar nadiren faydalıdır. Hatta kendi yorumumu ekleyeyim, nadiren kelimesini çıkarırım. Hiç faydasını ne kendimde ne dışarıda gözlemlediğim olmadı. O kadar kişisel bir şey ki aslında hastalıkla da sınırlandırmak istemem. Hepimizin hikayesi farklı. O hikayenin içinde yol alışımız, yürüyüşümüz farklı. O yüzden karşılaştırırsak, eğer kendimizi daha yukarıda görüyorsak sahte bir ego şişmesi, daha aşağıda görüyorsak da yine çok sahte, çok illüzyon bir acının içine kendimizi sıkıştırır kalırız. O yüzden yani kıyaslamak bir zehir gibi bir şey bence. Ve şöyle bir fikir de var, benim çok şifalı bulduğum ve çok hoşuma giden. Bir hastalık tedavi edilemez olduğunda bile daha onurlu ve özerk bir yaşam inşa etmek anlamında iyileşmek mümkün olabilir. Bunu da yine fiziksel hastalıkların çok ötesine taşıyarak aldım ben kendi dünyama. Çok da sevdim bu fikri, bu düşünceyi. Yani bazen bir şey yaşıyoruz ve ondan tamamen kurtulmak, o olmamış gibi olan halimize geri dönmek gibi amaçlarımız, hayallerimiz olabilir ki kimi hastalıklarda bu bazen mümkün oluyor. Ama bazı durumlarda, bazı yaşanmışlıklarda, bazı hastalıklarda artık onunla yaşamayı öğreniyorsun. Ama burada iyileşme aslında onu yok etmek, ondan kurtulmak değil, onunla anlaşmanın bir yolunu bulmak ve onunla hayatına yine sana iyi gelebilecek, senin hayatını elinden geldiğince güzel ve kaliteli yaşayabileceğin bir hale getirmek de iyileşmenin içinde. Bu düşünce bana çok iyi geldi. Yani iyileşmek eşittir başına gelen bir şeyden kurtulmak değil, onunla birlikte devam edebilmek, orta yolu bulabilmek. O varken peki ben nasıl daha rahat nefes alırım, daha rahat hareket ederim, daha rahat hayatıma devam edebilirim sorularına cevap arayarak, mümkünse de bularak ilerlemek. O yüzden bu çok iç ferahlatıcı, rahatlatıcı. İyileşmeden kendini uzak hissedenler için de, bir şeyden tamamen kurtulamadığı için, daha siyah beyaz düşünenler için de bence çok ferahlatıcı bir düşünce. Kitap boyunca evet, tedavidir, hastalıktır, ilaçtır gibi şeylerden bahsediyor ama en çok altını çizdiği şeylerden bir tanesi de bulunduğumuz ortam. O iyileşme sürecinde içinde bulunduğumuz ortam, fiziksel şartlar, yaşadığımız yer, kaldığımız ev, oda ya da hastane odası. Bunun ne kadar önemli olduğundan sık sık bahsetmiş. Florence Nightingale'in Notes on Nursing diye bir kitabı var. Hemşirelik üzerine notlar diye. Ve orada da Nightingale hastanelerin temiz hava, ışık, sıcak ortam, temizlik, sessizlik ve gereğince seçilip uygulanan beslenme anlamına geldiğini söylemiş. Biz de hastanede kalmıyor olsak bile günlük hayatta, hatta şunu da ekleyeceğim, hasta olmasak bile aslında Florence Nightingale'in bu notlarından faydalanabiliriz. Eğer yaşadığımız ya da çalıştığımız ortam buna uymuyorsa, bundan farklıysa nasıl bu hale getirebiliriz diye elimizden geldiğince, şartlarımız neye izin veriyorsa yapabiliriz. Bazen çok ufak tefek dokunuşlarla bile kendimiz için çok daha dingin, huzurlu ve sağlıklı ortamlar yaratabiliyoruz. Bunlara ek olarak pencerelerin yeşil, büyüyen ve canlı bir şeye bakması gerektiğini de düşünüyormuş Nightingale. Yani bazen ofis masasına koyduğun küçük bir işte canlı çiçek ya da işte bir kaktüs, artık o şartlarda senin oturduğun yerde ne yetişebiliyorsa, ya da düzenli olarak taze çiçekler almak. Ben buna çok önem veriyorum. Yani yaşadığın, çalıştığın yerde canlı, doğayla bağlantı kurabileceğin bir şeyler olması ya da pencereden bakınca görebileceğin bir şey olması gerçekten günlük hayatının kalitesini sen fark etsen de fark etmesen de çok artırıyor. Bu arada kitapta Nightingale ile ilgili şöyle bir şey geçiyor. Florence Nightingale 1854 yılında ekibiyle birlikte Türkiye'ye gelmiş ve çok kötü şartlarda ölmek üzere olan 2000 kadar yaralı askerle birlikte çalışıyorlar. Bu askerler mermilerden ya da yaralanmalardan daha çok enfeksiyon sebebiyle maalesef hayatlarını kaybediyor. Ve Nightingale'in ilk yaptığı şey 300 tane temizlik fırçası sipariş etmek olmuş ve sonrasında tabii ki o hijyenik şartları sağlamak için farklı farklı aksiyonlar almış ve şöyle not etmiş bu durumları. Çoraplar, gömlekler, çatal bıçaklar, tahta kaşıklar, teneke küvetler, lahana ve havuçlar, havlular, sabunlar, ameliyat masaları arasında bir nevi tuhafiyeci gibiydim diye defterine yazmış bunları. O dönemde üst düzey askerler bu yapılanları onaylamamış, karşı çıkmışlar ama sonrasında bu uygulamalardan sonra ölüm oranı neredeyse 50'de 1'e düşünce fikir değiştirmişler. Çünkü orada yarayla, şununla, bununla, antibiyotikle falan uğraşmak bir tarafa, tamam hani hastalandığımız zaman o hastalığın işte vücudumuzda yarattığı şey, ilaçla tedavisi, serumu, şusu, busu, okey onlar da yapılsın ama yaşadığımız, yattığımız, nefes aldığımız ortam da o kadar önemli ki onun hijyeni, ışığı, sıcaklığı falan bazen gözden kaçabiliyor. hastalığa ruhsal ya da fiziksel olarak o kadar çok odaklanıyoruz ki bu ruhsal bir şey de olabilir. Psikolojimizle ilgili bir şeye çok fazla hani terapilerle, düşünmelerle, şununla bununla analiz etmekle, böyle bilişsel açıdan bakmakla o kadar çok uğraşıyoruz ki zamanımızı ve enerjimizi orada tüketebiliyoruz. Bakış açımız da bazen daralabiliyor. Halbuki kendimize iyileşme ortamı sağlamak, yaratmak, bunun için de biraz enerji ve zaman ayırmak bence çok akıllıca bir yatırım. Bu arada bölümün başından beri bahsediyorum, kitabın adında da geçiyor nekâhet. Onun bir kelime anlamına bakalım. Bir hastalığı geçirdikten sonra sağlıklı duruma geçme dönemi anlamına geliyor. Ben bu kitaptan sonra zaten böyle arkadaşlarımla paylaşırken de şu şekilde paylaştım. Arkadaşlar, nekâhet artık benim çok sık kullanacağım bir kelime olacak. Çünkü çok güzel bir şeymiş. Anlamı da çok güzel, kendisi de çok güzel. Bu kitapla birlikte benim sözlüğüme girmiş oldu. Bu arada onun İngilizce kökenlerine de baktığımız zaman İngilizcesi convalescence. O da Latinceden geliyor. Convalescere, iki böyle kelimenin birleşmesi. Con, birlikte, with, together anlamında. Valesere de güçlenmek demek. Yani aslında işte kendi gücünü toplayarak, güçlenerek sağlıklı, iyi durumuna geçebilmek anlamına geliyor. İşte iyileşme gibi nekâhet süreçleri de çok kişiye özel durumlar. Az önce söylediğim gibi birbiriyle kıyaslanamaz, aynı yaşta, aynı vücut tipinde, aynı hastalığa, aynı zamanda yakalanan iki kişi bile aynı hastanede tedavi görürken farklı sonuçlar, farklı süreçler yaşayabilirler. O yüzden burada tamamen kendimizle ilgilenmek önemli. Tabii ki hani genellemeler, tıp, doktorlar, onlardan öğrendiklerimiz, onların önerileri, onları zaten hani hijyen faktörü olarak sayıyorum. Onları zaten yapıyoruz, yapacağız falan. Ama bizim de yer yer kişisel stratejilere ihtiyacımız var. Bana ne iyi geliyor? Böyle süreçleri ben nasıl daha kolay atlatabilirim? Bazen herkese iyi gelen şey bana gelmeyebilir. Ya da hiç kimse de hiçbir fark yaratmayan bir şey bana çok iyi gelebilir. Burada biraz o kendinin hekimi olmak vardır ya, aslında bence birçok konuda bunu kullanmak önemli. Dışarıdan bir şeyler almaya kapalı olmayalım. Alalım ama bizi bizden daha iyi tanıyan hiç kimse olamaz. O yüzden bu da çok kıymetli. Yani kendinle ilgili kendi bilgilerini kullanmak, kendi üzerinde denemek ve fayda gördüğün şeyleri de bir kenara, aklının bir köşesine not etmek. Burada bir de adım adım ilerlemek üzerinde çok duruyor yazar. Çünkü bazen özellikle de az önce bahsettim, hani biz hemen iyileşelim, şunu yapalım, hemen hastaneden çıkalım, hemen yataktan kalkalım gibi şeyleri hayal ediyoruz. Tabii ki bu arada hiç kimse çok uzun süre hasta yatmak istemez. Kim ister ki yani? O yüzden böyle bir eğilimimiz var. Bunu da görmek, buna da hak vermek, bunu da yargılamamak okey. Ama birazcık daha adım adım gitmek, kendine zaman vermek, bedenini dinlemeyi öğrenmek, özellikle bu işte virüs söz konusu ya, kaç senedir böyle virütik şeyler, influenzalar, bir şeyler. Öyle şeylerden geçtiğimiz zaman önce bir hani herhalde iyileştim, iyi geldim gibi bir atak oluyor. Kalkıyorsun, normal hayatına dönüyorsun. Sonra bakıyorsun ki aslında o kadar da iyileşmemişsin derken tekrar böyle daha sancılı, daha uzun süren bir sürecin içinde kendini buluyorsun. Ben kendi dünyamda, yani bu tamamen benimle ilgili bir şey. İlk tamam ya bugün iyiyim herhalde dediğim günlerde kendime inanmamayı kural olarak koydum. Daha doğrusu şöyle, yani ay sana inanmıyorum, yalan söylüyorsun falan formatında değil ama şu şekilde: okey, çok güzel, harika bir haber bu ama sen bugün de evde kal. Yani iyi hisseden bir Rasel'in olarak evde zaman geçir, çok fazla uzaklaşma buralardan gibi böyle kendime bu şekilde yaklaşmaya başladım. Çünkü geçmişe döndüğüm zaman istatistiki olarak elimde şöyle bir bilgi var: ben ne zaman çok hızlı bir şekilde yok ya iyiyim, bugün gayet iyiyim, ateşim de yok, şöyleyim böyleyim falan demişsem bir hastalıkla ilgili haddinden hızlı bir şekilde ve o gün işime gücüme hayatıma dönmüşsem, ertesi gün akşam üzeri benim daha ağır bir şeyim başlıyor. İşte bu benim paylaştığım kişisel bir strateji. Yani bu elimizde kanıtlar var ve onun üzerine gittim. Benimki buydu ama sizinki farklı olabilir. Herkesin kendine göre farklı bir şeyi var. Kitapta bahsediyor bu enerjini. Ben ona enerjini ekonomik olarak kullanmak diyeceğim. Aslında sen hissediyorsun yorulmaya başladığını, bir şeyi ne kadar yapabildiğini, ne kadar zamana ihtiyacın olduğunu. Ama inatla onun üstüne gitmek yerine daha sakin, daha enerjini bölerek, ekonomik olarak kullanarak, birazcık şeyin de farkında olarak, yani şu anda ben bir süreçten geçiyorum. Normal zamanda evet gidip bir saat koşuyor olabilirdim ama şu anda o zamanda değiliz. Yani bu da okey. Yani bu çok insani, çok normal, çok doğal. Yani oturup bunun yasını tutmayacağım. Neden şu anda gidip bir saat koşamıyorum diye. Hayatta koşabildiğim ve bir saat hiç nefesim tıkanmadan yapabildiğim şeyler olacak. Öyle dönemler olacak. Bir de böyle zamanlar olacak gibi. Kendine hep böyle bir telkinde bulunma. Yazarın kendi hikayesinden de şöyle bir şey var. Aile hekimliği eğitiminin ilk yıllarında hastalanıyor. Sinüslerinde bir sıkıntı oluyor. Çok ciddi ağrıları oluyor ve tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat olması gerektiğini görüyor. Ama ameliyat için de belli bir zamana ihtiyacı var. O süreyi de ameliyat olana kadar o ağrılarla geçirmesi gerekiyor. Şöyle bir plan yapmış. Çalışmayı tamamen bırakmak yerine haftada 3 gün çalışmaya başlamış ve klinikte geçirdiği her günün ardından kendisini toparlamak için bir boş gün bırakmış. Bu şekilde anlaşmış ve şöyle diyor: baş ağrısı eskisi kadar kötüydü, kötü olmasına, ama klinikte çalıştığım günler arasında dinlenmek ve güç toplamak için daha fazla zamanım olunca ağrı beni daha az rahatsız ediyordu. Ertesi gün evde rahat bir nefes alabileceğimi bilmek, klinikte bulunduğum günlerde hastalarım için elimden gelenin en iyisini yapabilmemi sağlıyordu. Eğitimim uzayacaktı. Yetkin bir aile hekimi olarak resmi onay almam artık bir yıldan uzun sürecekti. Ama bir başkasına göre hazırlanmış bir programa sadık kalmak için tükenmişlik noktasına gelmeyi göze almanın lüzumu olmadığına kendimi ikna ettim. Ve sonrasında bu şekilde devam ediyor ve biraz gecikmeyle de olsa eğitimini tamamlıyor. Zamanı gelince de ameliyat yapılıyor, başarılı oluyor ve buradan çıkardığı şey de hastalıkla yaşamak için güçlü olmaya ve enerjiye ihtiyacımız var diyor. Kişisel stratejisini de bu şekilde kurmuş. Evet, okulu daha geç bitirmiş, ara vere vere yapmış, üst üste yapmamış ve burada en hoşuma giden şey şu tespiti oldu. Ağrılar yine aynı ağrılar ama ara verdiği için ve ertesi günü dinlenme şansı olduğunu bildiği için o gün bir şekilde onunla yaşayabiliyor, öyle devam edebiliyor. Aslında yine burada da az önce söylediğim gibi bunu da hastalıktan çıkaracağım. Hayatta yaşadığımız birçok zorlukla ilgili böyle stratejiler yaparak, araları açarak, kendimize tampon bölgeler, zamanlar yaratarak böyle sonuçlar elde etmemiz mümkün. O yol gidilecek ama daha çekilebilir, daha beni tüketmeden, daha onunla anlaşabileceğim şekilde nasıl gidebilirim? Bence çok güzel bir soru. Tabii bu süreci yürürken, giderken bu yolda kendine şefkatli olmak da çok önemli. Az önce birkaç kere bahsettim, hani kendine karşı daha esnek olmak, yargılamamak. Bunu sadece kendinle de kısıtlamamak önemli. Zaten kendine bu alanı açınca dışarıya da öyle davranmamaya başlıyorsun. Kendini yargılamayan insan karşı tarafa da o şeyi sağlıyor. Çünkü artık o onun doğasından çıkmış oluyor. O yargılama hali, bir beğenmeme, bir parmağı kaldırıp sallama hali. O yüzden kendine şefkatli olmak da bu nekahet döneminde çok kıymetli. Burada yazar özellikle çalışanların rapor alırkenki hallerinden bahsediyor. Oradan örnekler veriyor ve diyor ki hastalık raporu alırken suçlu hissediyorlar. Sanki işten kaçıyormuş, kaytırıyormuş gibi, çok kötü bir şey yapıyormuş gibi. Halbuki yani hasta ve çalışacak durumda değil. Yani o halde işe gitse de çok harika bir şey çıkarmayacak. Ama toplumumuzda, dünyada hatta, yani sadece bir tek bir toplumda değil, azami düzeyde üretken olma baskısı diye bir şey var. Bu da çok erken yaşta öğreniliyor ve çok yaygın tüm toplumlarda hemen hemen. Yani hani o askeri sistemde, disiplinde kalkacaksın sabah, bir şeyler yapacaksın, yapacaksın, yapacaksın ve akşam geleceksin. Okulda da böyle, işte de böyle, orduda da, her yerde böyle. Bunun dışına çıktığın zaman, yani geri kalanların hepsi bu düzende devam ederken sen hastasın, rapor alıyorsun, gidemiyorsun diye içten içe insanların suçluluk hissettiğinden ve burada çok zorlandıklarından bahsediyor. Etrafınızda ya da kendinizde de görüyorsunuzdur. Yani hastadır, raporludur, ne yapar eder, işini yapar gider. Arkadaşları der ki gelme, yapma, biz yapalım. O yine böyle bir parçalar kendini. Çünkü bunun da sebebi onun içeride savaştığı, hani böyle işten kaçan kaytaran biri gibi olmayayım ya da ben şöyle bir insanım onun dışına çıkmayayım gibi, yine içerideki o geçmişten getirdiğimiz kodlamalar, bilgiler. Ama artık mesela böyle bir bilgiyi de edindikten sonra, evet böyle bir üretken olayım, çalışayım, durmayayım gibi bir baskım var. Bu yüzden de böyle böyle hissediyorum ya da böyle yapıyorum. Artık bu bilgi bizde olduktan sonra bu da yönetilebilir. Nasıl yapacağım? Kendime hangi mesajı alacağım? Benim iyileşmek için yeterli zamana ihtiyacım var. Kendime de bu zamanı hak görmeye, kendime bunu tanımaya ihtiyacım var. Hatta ben buna şunu da ekleyebilirim. Haddimi de aşmamam lazım. Yani ben bir doktora gidiyorsam, ona doktor olarak güveniyorsam ve doktor bana diyorsa ki durumun şöyle şöyle şöyle, senin en az şu kadar dinlenmeye ihtiyacın var, sonra da ben seni tekrar göreceğim, ben izin verirsem gideceksin işine gücüne neyse. Şimdi eğer doktora güvenmeyeceksem, bu söylediklerini yapmayacaksam niye doktora gidiyorum? Kendi kendime ölürüm yani bir kenarda. Ne gerek var? Haddini aşmak, yani haddini aşmak sadece biri sana saldırdığında ya da işte bir kötü bir söz söylediğinde, yorum yaptığında falan olmuyor ki. Yani sen işte mesleğine, uzmanlığına güvendiğin birine gidip onun söylediklerinin tersini yapmaya çalıştığında da haddini aşıyorsun. Hani diyetisyene gidip listelerini değiştirtmeye çalışan, yok yok ben öyle yapıyorum daha iyi oluyor diyenler falan gibi bir şey yani. Hani ya gitme, ya gidiyorsan da bir haddini bil. O sağlıklı sınırları koruyalım diye de bir mesaj ekleyebilirim. Yani iyileşmek için zaman ihtiyacım var. Bazen düşündüğümden daha uzun zamana ihtiyacım var. Bunu beynimle değil, hislerimle ve işte vücudum karar verecek. Yani düşünerek oturup hesap yapmayacağım. Ama ne kadar tutar, şu kadar tutar, öyle tamam ya 3 günde ben falan, böyle bir şey yok yani. Dinlenmek de değerli bir şey, öcü değil, kötü bir şey değil. Bizim yaratmak için de, üretmek için de, daha iyi çalışmak için de, daha iyi hissetmek için de arada durmaya, dinlenmeye ihtiyacımız var. Hem ruhsal hem fiziksel olarak. Zaten onu yapmayınca öbürü de olmuyor. Ne oluyor? Vasatlık oluyor. Ben buradan şimdi başka bir konuya sıçrayacağım diye de çok korkuyorum. Bunu da sesli söylediğim için kendimi durduracağım. Vasatlık en sevmediğim şey şu dünyada. Yani hani hiçbir şey olma daha iyi vasat olacağına. O yüzden otur dinlen ya. Yani vasat vasat böyle sürüne sürüne gideceğini otur dinlen. Ay burada bir şey daha eklemem gerekiyordu. Tanıdığım biri vardı. Benimle birlikte ortak bir sürü tanıdığımız da var. Bu kişi ya bir kere gripten ölmek üzereydi yani gerçekten. Doktor değilim ama o kadarını anlayabiliyorum. Ve yine de gelip masasına oturmuştu. Ama onun motivasyonu farklıydı. Yani ya o masaya ben yokken bir başkası gelir oturursa, ya ona verirlerse falan deyip, ay yani neler neler çekti. Sonra farklı anlamlarda öldü. Biz de şey yaptık işte, ritüelleri yaptık, tatlısını yedik falan. Böyle yani herkesin, tabii az önce bahsettim, herkesin duruşu, yolu, stratejisi farklı. Böyle sebepler de olabiliyor yani, işten kaytarmak değil de ya sandalyeme başkası otursa, koltuğuma başkası oturursa korkusuyla da raporlarını kullanamayanlar olabiliyor. Neyse umarım başka bir dünyada daha mutludur. Şimdi bu dinlenmenin değerinden bahsetmişken, şu şabat sisteminden bahsetmemek olmaz kavramından. Şabat İbranice'de dinlenme anlamına geliyor. Dini olarak da hani Musevilerde olan bir şey. Ama bunu hem kurumlarda hem akademide çok sık görürüz. Daha doğrusu eskiden akademide olan ve şimdi kurumlara da, umarım ki keşke yani bütün kurumlarda olsa, çok isterim. Şabat izni diye bir şey var. Bu yeniden enerji depolama, kendini yeniden şarj etmek için yapılan bir şey. Tarihte ilk Şabat izinleri zengin aile reislerinin 7 yılda bir tüm kölelerini azat ettiği, toprağını Nadas'a bıraktığı ve bir yolculuğa çıktığı ya da hacca gittiği bir gelenek. Oradan geliyor. Akademik dünyada sabbatical leave diye geçiyor hatta yani 7. yıl izni. Daha önce sadece işte üniversitelerde, akademik dünyada oluyordu bu, işte 7 yıl çalıştıktan sonra bir sene böyle bir hani durma şeyine ayrılıyor öğretim üyeleri, ücretli izin alıyorlar. Şimdi bazı kurumlar da bunu uyguluyorlar. Tabii süreleri ve sıklıkları değişiyor kurumlara ve kişilere göre. Buradan çıkaracağımız şey, bu neden var ve neden bu kadar uygulanıyor? Hani öğretim görevlisi bir sürü şey araştırıyor, üretiyor. Neden ona 7. yılda biz paranı da verelim ama sen git diyorlar ya da o gitmek istiyor. Ha, otursun üretmeye, yazmaya devam etsin. Öyle değil işte, onun o Nadas'a bırakılmaya, o topraktan gelmesi de çok güzel. O hani o geçmişten verdiğim örnekte hem kölelerini, çalışanlarını hem toprağını bırakıyor bir sene. Diyor ki dur sen bir nefes al, bir kendine gel yani. Bu çok güzel bir benzerlik. Yani aslında her şeyin bir noktada bir durması, dinlenmesi, şarj etmesi gerektiği gibi. O yüzden buna da ihtiyacı var. Daha iyi makaleler yazması, daha iyi araştırmalar yapması, daha farklı bakışlar edinmesi için. Bu izni kullanan akademisyenler de o bir seneyi farklı bir yerde geçirirler genelde. Başka ülkede, başka şehirde, başka üniversitelerde, başka yerlerde geçirirler kendilerine bağlı olarak. Bu da döndükleri zaman sepetleri dolu dolu gelmeleri anlamına da geliyor. Bizim de evet belki bir kurumda ya da üniversitede olmayabiliriz. Belki 7 senede bir bunu yapmıyor olabiliriz ama zaman zaman bu Şabat iznine ihtiyacımız var. Bunu bilelim ve mümkünse de kendi dünyamızda kendimize böyle kurallar koyalım. Neden olmasın eğer yapabiliyorsak. Bu kitabın yazarı kendi kliniğinde şöyle bir şey yapmış. Arkadaşlarıyla anlaşmışlar. Her 5 yılda bir 3 aylık Şabat izni yapıyorlarmış. Bu arada bu kuralı koydun diye motomot uymak zorunda değilsin. Yani senin işte 4. senede bir ihtiyacın çıkar. Gidersin, konuşursun, ayarlarsın. İmkanların nasıl el veriyorsa bölerek yaparsın falan. Ama yine de böyle kurallar koymak bazen güzel bir hatırlatma oluyor. Hani zilin çalması gibi. Kilisedeki çanın çalması gibi. Senin bildiğin bir şey ama bazen kendini kaptırıyorsun, gidiyorsun. O çanı duyunca evet bir dakika durun şimdi şunun saati falan deyip gidiyorsun. O güzel bir şey bence. Bu arada yolculuk da aslında hani bu aile reisleri yapıyormuş ya, bu zenginler geçmişte toprağını falan bırakıyor. İşte kölelerini yolluyor. Uzun bir yolculuğa çıkıyor ya da hacca gidiyor. Bu kitapta hacca gitmekle ilgili böyle örnekler var. Çoğu zaman dini bir şey üzerinden yapılsa da insanların sağlığına çok iyi geliyor. Çünkü yolculuk, bu tedbili mekanda ferahlık vardır cümlesi gerçek bir şey. Hepimizin hayatında yer yer yaşadığımız, çok duyduğumuz, faydasını da gördüğümüz bir şey. Ve dayandığı şey de bir şey işe yaramıyorsa değiştir. Bu bizim yerimiz de olabilir. Bazen aynı yerde durmak bizi çok iyi hissettirmiyor. Geri dönecek olsak bile bir yerleri dolaşıp aynı yere gelmek bize iyi gelebiliyor. Orta çağda da sağlığı kötü durumda olanlar hacca gidiyormuş. Yani az önce söyledim, bunu bir dini bir şey altında yapıyorlar ama döndüklerinde sağlıkları daha iyi oluyor. Çünkü başka bir hava, başka bir sıcaklık, başka insanlar, başka topraklar, insan böyle yolculuklarda sağlığına, işte yaşadıklarına, ruhsal fiziksel olarak da dönüp bakma, üzerinden geçme, bazen uzaklaşma şansı bulduğu için yolculuk bu anlamda güzel ve önerilen bir şey. Ve evet, tam bu noktada peki kendimizi de yanımızda götürmüyor muyuz, ne olacak? Özellikle ruhsal sıkıntılar için bunu soranlar olacaktır ama buradaki esas kendimiz değil, götürmek. Yani kendimizi de olsa bir yere götürmek yani. Tabii ki sen, düşüncelerin, zihnin, beynin hepsi birlikte gelecek ama hani ortam çok önemli dedik ya, bizi çok etkiliyor fiziksel. Çünkü ruh maddeyi, madde ruhu etkiliyor ve ben başka bir ortamda, başka bir zaman diliminde, mesela benim yine kişisel örneklerden gidecek olursak, bana eğer ihtiyacım varsa farklı zaman diliminde bir yere gitmek, okyanus aşırı bir yere gitmek, bu konuda çok iyi gelir. Yani olan biten hiçbir şeyi değiştirmez, şartları bazen değiştirmez ama sıkıntı yaşadığım yerden farklı bir zaman diliminde olunca, ki bu genelde işte Amerika'dır, orada mesela şey derim, yani şu an burada güneş başka bir saatte, gece başka bir saatte, o zaman ben de başka bakabilirim demişliğim çok olmuştur ve çok işe yaramıştır. Bir noktadan sonra da bende şey oluyor, ha demek ki istatistiki olarak böyle bir şey var, ha o zaman bir şey mi var, bir sıkıntı mı var, hemen New York bileti alalım, daha alma planı yapmak bile mesela bana çok iyi gelir. Evet, şimdi de demek ki böyle bir niyet bırakmış gibi bir şey oldum. Bu podcast kaydını bitirince. Neden olmasın, gidip bakılabilir. Şimdi bu gezmek dedim, yolculuk dedim ama bazen fiziksel olarak ya da başka durumlardan dolayı yerimizden ayrılamıyor olabiliriz. Hastalık olur, başka bir durum olur. Ama kitapta bunun da bir çözümü var. Ona koltuk gezginleri diyor. Aslında kitaplarda da yolculuk edebiliyorsun. Kitapların sayfaları arasında çıktığımız yolculuklar da tedavi edici ve iyileştirici, ruhumuza iyi geliyor. Zaten neydi kitaplarla? Biblioterapiydi, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Hani kitapları okuyarak, onların hikayesinin, işte kahramanlarının yerine geçerek, onları onlarla yaşayarak da bir yolculuğa çıkmış oluyorsun. O yüzden de kitapta şöyle demiş, iyileşme yolculuğumuzda deniz yollarımızı, demir yollarımız, rotalarımız ve patikalarımız da kitaplar oluyor ve onları bu şekilde kullanmak çok güzel bir fikir demiş. Ben de buna katılıyorum. Hatta buna şeyi de ekleyebilirim. Yani sadece kitaplar değil, bazen izlediğin, kendini böyle çok içinde hissettiğin güzel bir film olur, dizi olur, belgesel olur. Seni alır götürür. Tabii ki mümkünse, istiyorsan, hevesliysen, şartlar müsaitse, maddi manevi, o yolculuklara yine çık, yine okyanusları aş. Ama bunu yapabilecek durumda değilsen, hastaysan, yatıyorsan, ateşli bir hastalıktır, şudur budur. Neden hani kitaplar ya da işte güzel bir film ya da dizinin içinde bunu yapmayacaksın ki? Bunlarda bir sıkıntı yok. Bazen bu eleştirilen bir şey oluyor ya, hani işte çok işte dizi izleme, kendini sürekli Netflix, sürekli şöyle böyle falan filan. O yüzden bunları böyle olumlu bir örnek ya da işe yarar bir şey olarak söyleyince de yer yer benim tepki aldığım zamanlar oluyor. Ama öyle değil mi falan diye. Burada denge çok önemli, dozumuz çok önemli. Yani senin hayatın eşittir ekransa, evet bu çok sıkıntılı. Ya da senin hayatın eşittir içmekse, evet çok sıkıntılı. Ama yani eğer dengeli bir şekilde yapıyorsan onun da tadını alırsın, onun da tadını alırsın. Faydasını da görürsün, eğlenirsin de, öğrenirsin de. Ben kitaplar için de bunu düşünürüm. Yani kitap kurdu olmak, çok kitap okumak çok alkışlanan bir şey. Ama daha önce belki bu örneği vermişimdir. Mesela küçük yaşta, işte 10 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında bir çocuk hiçbir şey yapmıyor ama deli gibi okuyor falan diye böyle övülerek anlatıldığı zaman ben onun için üzülürüm. Yani derim ki acaba hani neden kaçıyor? Neden başka bir hayatı yok? Yani bu kitap da olsa, alkol de olsa, dizi de olsa, sen eşittir o olduğu zaman o kötü bir şey. Evet, yine konudan başka yere doğru gitmek üzereyken kendimi çevirdim. Bir de yine kitapta geçen bir asylum şeyi var. Ruhsal hastalıklarda kendi asylumunu yaratmak diye ben not almışım. Asylum İngilizce'de sığınma, sığınak, hatta akıl hastanesi olarak da kullanılıyormuş. Eski Yunanca'da dokunulmazlık demekmiş. Yani aslında sığındığın, böyle rehabilite olduğun, kendini böyle bir kendince bir inzivada hissettiğin, huzurda hissettiğin bir yer. Ve evet, belki herkesin böyle bir yere gitmek ya da böyle bir hizmet imkanı yoktur. Hatta kitapta da bunun için şöyle demiş. Artık ruh hastalıklarına ayrılmış o kadar az yatak var ki psikiyatri hastanesinin sığınak yönü artık sadece kendi hayatını ya da bir başkasınınkini tehlikeye atacak kadar rahatsız olan hastalar için kullanılıyor. Geçmişten bugüne hani herkes iyileşsin, ilacını içsin, tedavisini olsun ve hadi hemen evine gitsin gibi bir yaklaşım var. Tabii burada hani sosyoekonomik, kültürel durumlar, yaklaşımlar, maddiyat, hepsi çok rol oynuyor. hastanelerin şimdiki fiziksel durumları, nüfus artışı, bunların hepsi çok etkili. Dolayısıyla şu anda ya benim kafam biraz böyle, şöyle hissediyorum, böyle hissediyorum deyip böyle devletten çok iyi bir terapi alıp ondan sonra da gel o zaman şurada bir hafta kal ağaçların arasında gibi bir imkan yok. Ama yoksa da oturup ağlamayacağız. O yüzden ben bu şekilde not almışım muhtemelen. Kendi asylum'unu yaratmak, kendi sığınağını yaratmak. Günlük hayatında olur, evinde olur, dışarıda olur. Böyle hissettiğin zamanlar gidebileceğin, sığınabileceğin, kendini rahat, dingin ve dokunulmaz hissedebileceğin, bazen evinin bir odası bile olabilir. Kendine mumlarını yakarsın, tatlı güzel bir abajurunu yakarsın, açarsın. İşte telefonunu sessize uçak moduna alıp mutfakta bırakırsın. Bilmiyorum hani kendi dokunulmaz ve kendi inziva alanlarını yaratmak bence önemli. İş yerinde bile yapılabilir. Ben duyuyorum kendim de hani zamanında yaptığım oluyordu. Bir şey böyle konsantre olmak, ki kendi köşeni yaratmak. Bunu dışarıdakilerle anlaşmak ve işte şu kadar şu saatler arasında telefona ve maillere bakmayacağım deyip kendi çalıştığın şeyin üstüne çalışmak gibi gibi gibi. Yani neden olmasın? Elinden geldiğince günlük hayatta kendine sığınak ayarlamak. Bu iyileşme sürecinin, nekaet sürecinin çoğu insan için sıkıcı ve korkunç gelen tarafları olabilir. Haklılardır da. Yani hiç kimse günlük hayatını yaşarken birden yatay hale geçip böyle günlerce hareketsiz bir şekilde kalmak istemez. Hele ki ağır ya da ateşli bir hastalıksa. Ama onun şöyle bir avantajı var. O da nedir? İşten, güçten, sorumluluklarımızdan muaf tutulduğumuz ve değerli bir zaman. Hareketsiz yatarak aklımıza daha önce taktıklarımızı, mesele ettiklerimizi düşünmek ve onların gerçekten bizim için kıymetli olup olmadığını şöyle rahatça geniş geniş düşünebilmek önemli. Bazen de özellikle de çok ciddi hastalıklarda, ateşli geçirilen hastalıklarda gece gündüze karışıyor, her şey birbirine giriyor ve uzun uzun tek başına sessiz bir şekilde kalabiliyorsun. Bazen kafan ne bir kitabı, ne bir müziği, ne bir telefonu, ne de işte izlenecek bir şeyi kaldırmıyor. O yüzden belki kaldırmamasının sebebi de senin daha uzun süre o sessizliği kendi kendine yaşaman ve şöyle bir dönüp gözden geçirebiliyorsun. O hastalık geçtikten sonra evet belki fiziksel olarak eski haline dönüyorsun ama ruhsal olarak eskisinden daha farklı, belki daha güçlü, daha iyi bir versiyonuna da adım adım yaklaşmış olabiliyorsun. Ya da bütün bu söylediklerimi bir kenara bırakıp aman deyip Netflix'ten eğlenceli bir dizi açabilirsin ya da başka bir platformdan bilmiyorum. Ama böyle bir avantajı da var ya, ben şuna da inanıyorum. Sadece inanç düzeyinde değil artık böyle gözlerimle gördüğüm bir şey. Biri ne zaman böyle dümdüz koşuyorsa artık her şeyden bağlarını koparıp farkında bile olmadan başına böyle bir hastalık geliyor ve dur diyor. Yin Yang bölümü yapmıştım. Dinleyenler hatırlayacaktır. Orada da bundan bahsediyorum. Yin ve Yang dengesi var hayatımızda yani dikey ve yatay. Yani yatayda çok kalınca bizi ayağa kaldırıp harekete geçirecek bir şey gelir hayatımıza. Çok böyle şuursuz bir şekilde koştuğumuzda da bizi yataya getirecek bir şey gelir hayatımıza. Böyle bir denge söz konusu. Evet, kendimce aldığım başka bir not daha var kitaptan. Kitapta böyle geçmiyor tabii ki. Kendine bitki gibi bakmak ve bahçıvan da sensin. Kitapta bu bahçıvan metaforu kullanılmıştı. Hani şöyle bir ilkeden bahsediyor. Bir şey fazla soğuksa ısıt, fazla kuruysa ıslat. Yani merkezinde denge var. Bu bitkilere de bakarken böyleyiz ya. Suyu mu az geldi, fazla mı geldi, güneş çok mu kuruttu yoksa az mı güneş alıyor? Yani bitkilere o şekilde baktığımız için kendimize de aslında bu kendini dinlemek ve neye ihtiyacın olduğunu anlamak için kendine bir bitkiymişsin gibi muamele etmekle başlayabiliriz bence. Bu süreçlerin hepsinde bu bahsettiğim şeyler ortam, kendini dinlemek, bedenini dinlemek, bakmak, etmek falanın yanında zihinsel tutum çok önemli. Çünkü zihinsel bakışımızın, duruşumuzun sağlığımız üzerinde muazzam bir etkisi var. Bunu en kolay açıklayabileceğimiz şey plasebo. Plasebo'nun sözlük anlamı Şeyden, o da Latinceden geliyor, placeo'dan geliyor. I please demek, yani İngilizce'de memnun edeceğim, memnun ederim demek. Ve placebo deneyleri yapıldığı zaman şunu fark ediyorlar ki placebo ilaçların renkleri bile etkili insanlar üzerinde. Yani kırmızı, sarı, turuncu plasebolar ağrı kesicilikte daha etkiliyken mavi, yeşil renkteki plasebolar daha sakinleştirici etkide başarılı oluyorlar. Kapsül şeklinde olanlar tabletlere göre daha etkili oluyor. Yani bu şekiller, renkler bizim için çok çok önemli. Ben zaten kaç bölümdür diyorum, dinleyenler biliyor. Estetik, renk, mum diyorum, çiçek diyorum, dekor diyorum, kahve kokusu diyorum. Ya birileri ciddiye alabilir mi bunları? Bunlar çok bilimsel. Yani lütfen, lütfen etrafınıza bir bakın. Yani güzel ışıklandırın, temiz olsun havası, taze çiçekler olsun, mümkünse taze kahve kokusu da olsun, kitaplar olsun, mumlar olsun. Zaten iyileştin, yani yarısını hallettik, belki daha fazlasını. Evet, şimdi plaseboya çok ciddiyetle dönecek olursam, bu plasebolar nedir? Yani herkes biliyordur diye konuşuyorum ama hadi yine böyle bir açıklamasını yapayım. Sahte ilaç, yani içinde aslında hiçbir şey yok ama sen onu seni iyileştirecek ilaç olarak içiyorsun. Bunu neden yapıyoruz ve nasıl etkili oluyor? Çünkü plasebolar beklentilerimizi etkileyerek bizi iyileştiriyorlar. Biz ona inandığımız için iyileşiyoruz. O zaman tersinden düşünelim. Beklentilerimiz bizi iyileştirebiliyorsa, beklentilerimiz bizi hasta da edebilir. O zaman durup bakacağım, ben ne bekliyorum, ne düşünüyorum, hangi düşüncelerim var, hangileri dönüp duruyor. O yüzden de kendine bu şekilde bakmak, yaklaşmak, analiz etmek, o an çözemeyecek olsan bile farkına varmak bile, bir şeyleri öğrenmek bile kendinle ilgili sana yardımcı olabiliyor. Kendi kendine hepsini çözemeyebilirsin ama yardım alacaksan bile bu aşama çok kıymetli. Bunu fark edip gidip bende bu var, bunu nasıl hallederim deyip birine gitmek çok kıymetli. Bu arada zihinsel tutum çok önemli ama bu şey anlamına da gelmiyor. %100 her şey buradan geliyor falan gibi bir şey söylemiyorum. Bunların hepsi bir dengede ve birlikte çalışacak. Yani doktorumdan da alacağım desteğimi, lazımsa ilacımı da alacağım, hastalığım her neyse. Ama dönüp böyle bir, madem hastalık da bana zaman veriyor, şöyle bir dönüp düşünebilirim, bakabilirim. Bunu akılda tutabilirim, kendime not edebilirim içime bakmak konusunda. Ve şu soruyu sorabilirim: benim kendimle ilgili şu konu özelinde artık o zaman gündem neyse, inandığım hikaye ne? Ben şu an o hikayenin neresindeyim gibi sormak, kendine inandırdığın, bu böyledir dediğin, bana zaten hep şöyle olur dediğin şeyler nedir? Burada da şeyden bahsetmeden olmaz, iyi hissetmek. David Burns'ün Feeling Good kitabından, onunla ilgili de iki tane bölüm yapmıştım. Böyle kendine, içine bakmak isteyenler o kitaptan muazzam bir fayda sağlayabilirler diye düşünüyorum. Ve son olarak, bu bahsettiğimiz bütün yöntemlerden farklı ve çok daha etkili bir tedaviden bahsetmiş kitapta. O da psikoterapist Carl Rogers'ın Unconditional Positive Regard diye geçen, Türkçe'ye koşulsuz olumlu kabul diye çevirebileceğimiz bir yöntem. Bunun da en kestirme yolu, yan etkisi sizi egzersize teşvik etmek ve dikkatinizi endişelerden uzaklaştırmak olan bir can yoldaşı, yani bir evcil hayvan demiş. Katılmamak elde değil. Şu anda evcil hayvanları olanlar ya da sokaktaki sahipsiz birçok hayvanı besleyen ve onlarla ilişki kuranlar kocaman gülümsüyordur. Gerçekten de yani şifa bulmak için belki onlara bakmıyoruz ama yaptığımız şeyler sonucunda da, kendi adıma söyleyebilirim, hiçbir ilacın, hiçbir yöntemin, hiçbir makinenin bana sağlamayacağı kadar, bin kat fazlasını, mesela şimdi yine kişisel bir örnek, bir süredir evde baktığım bebek bir kedi var, Baby Grinch, biliyorsunuz benim Noel ağacımı çaldı, Grinch'in Noel'i çalması gibi, o yüzden adı Baby Grinch. Mesela şu an onun gözünü tedavi ediyoruz ve gözü düzeliyor ve görmeye, böyle hafif bir görme emareleri gösteriyor, böyle saçma sapan hareketleri var. İşte ne bileyim, bilgisayarı açıp kapatmayı öğrendi, klimayı açıp kapatmayı öğrendi. Böyle saçma salak bir sürü hareketin içinde Yani ben böyle aşırı doz bir şeyler almışım gibi sürekli gülüyorum, sürekli gülümsüyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum. Tabii ki bu bölümden sonra bana Baby Günç'le ilgili mesaj atmayın. Kimseye gönderemem, kimseye böyle bir şey yapamam. Çünkü başka bir şey, yani yarattığı şeylerin yanında tuhaf bir kaos enerjisi de var. O yüzden o bahçede, bu bahçede yaşamaya devam edecek. Ama böyle bir şey yapmak isteyen, en azından denemek isteyenler için sokakta, parkta, bahçede hayvanları en azından beslemeleri ve kafalarını okşamalarını önerebilirim. Bu Carl Rogers'ın şeyi de, koşulsuz olumlu kabulü de zaten bizim dünyadaki birçok canlıyla paylaştığımız bir şey. Sadece insan olarak değil, biz görülmek istiyoruz. Görülmek, değer verilmesi, kabul görmek, birilerinin bizi görmesini, tanımasını, istemesini, beğenmesini, onay almayı, bunları istiyoruz ve en çok bunu da zaten yakınlarımızdan istiyoruz. Buna da en azından bu gözle bakmak, bunu kimden alabiliyorsun, kim sana sağlıyor, sağlamayanlarla acaba çok zaman mı kaybediyorsun, zaman mı harcıyorsun? Orada da bir enerjini ekonomik olarak kullanmak söz konusu. Bununla ilgili de önceki birçok bölümde konuştuğum için şimdi çok uzatmayacağım ve bu bölümü burada bitireceğim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.